Ayrım 19.
Beriki hafif bir kendini beğenmişlikle gülümseyerek devam etti. Bu, sinir sisteminde sayısız denecek kadar intizamsızlıklar bulunduğunu ispat eder. Madamın vaziyetine gelince, itiraf etmeliyim ki, sinir sistemini daima aşırı derecede hassas bulmuşumdur. Bu nedenle aziz dostum, arazi yok etmek bahanesiyle mizacı tahrip eden o sözde ilaçlardan hiçbirini size tavsiye etmem. Hayır, uydurma ilaca lüzum yok. Yalnız perhiz bundan ibaret. Teskin edici, yumuşatıcı, ekşiliği azaltıcı şeyler. Sonra belki muhayyileyi de şöyle bir sarsmak gerektiğini düşünmüyor musunuz? Ne yoldan? Nasıl? Ah, işte mesele orada. Aslında dava bundan ibaret. Son zamanlarda gazetede okuduğum gibi, that is the question. Fakat Emma uyanarak haykırdı. Ya mektup? Ya mektup? Sayıklıyor zannedildi. Gece yarısından sonra da gerçekten sayıklamaya başladı. Kadında bir beyin humması patlak vermişti. 43 gün, şal başucundan ayrılmadı. Bütün hastalarını yüzüstü bırakmıştı. Yatağa girdiği yoktu. Aralık vermeksizin nabzını yokluyor, hardal yapası, soğuk su kompresleri koyuyordu. Ta Nöfşatel'le adam gönderip buz getirtiyordu. Buz yolda eriyor, tekrar adam gönderiyordu. Monsieur Canivet'i konsültasyona çağırdı. Rouen'den eski hocası doktor Larivière'i getirtti. Ümitsizdi. Onu en çok korkutan şey Emma'nın bitkinliğiydi. Çünkü konuşmuyordu, işitmiyordu. Hatta vücuduyla ruhu bütün o çırpınmalardan kurtulmuş da dinleniyormuş gibi, acı bile duymuyor gibiydi. Ekim ayının ortalarına doğru arkası yastıklara dayalı, yatağında oturabilecek duruma geldi. Charles, onun ilk kez üstüne reçel sürülmüş bir dilim ekmek yediğini görünce ağladı. Kuvveti yerine geliyordu. Öğleden sonra birkaç saat ayakta kalabiliyordu. Bir gün, kendini iyi hissedince, kocası koluna girip bahçede dolaştırmayı denedi. Bahçe yollarının kumu, kuru yapraklar altında kayboluyordu. Charles'ın omzuna dayanmış, terliklerini sürükleye sürükleye, adım adım yürüyor, gülümsemeye devam ediyordu. Böylece bahçenin dibine kadar gittiler, taraçanın yanına geldiler. Emma ağır ağır doğruldu, bakmak için elini alnına doğru götürdü. Uzağa, çok uzaklara baktı. Fakat ufukta, tepelerin üstünde, öbek öbek yakılan otların dumanından başka bir şey yoktu. Bovary, yorulacaksın sevgilim, dedi. Onu hafifçe kameriyenin altına itti. Otur şu sıranın üstüne, rahat edersin. Emma bayılacakmış gibi, hayır, oraya olmaz, oraya olmaz, dedi. Kendinden geçer gibi oldu ve hemen o akşam, hastalığı daha anlaşılmaz bir yol tutturarak, daha karışık belirtilerle nüksetti. Bazen kalbi, bazen göğsü, bazen beyni, bazen de elleri kolları ağrıyordu. Kustuğu da oluyordu. Charles bunda bir kanser başlangıcının belirtilerini görür gibi oldu. Ve zavallı çocuk, üstelik para sıkıntısı içindeydi. Önce eczanesinden aldığı bütün ilaçların parasını Monsieur Homais'e nasıl ödeyeceğini bilemiyordu. Her ne kadar hekim sıfatıyla bunlara para vermeyebilirdi ise de, böylece minnet altında kalmaktan da biraz utanıyordu. Sonra evin masrafı, şimdi her şey yaşlı kadının elinde kaldığı için, korkunç nispetle artmıştı. Eve hesap pusulaları yağıyordu. Satıcılar homurdanıyordu. Hele Monsieur Leroy bayağı sıkıştırıyordu. Nitekim Emma'nın hastalığı en had derecesindeyken faturayı şişirmek için vaziyetten istifade ederek mantoyu, gece çantasını, bir yerine iki sandığı, daha bir sürü şeyi getirip teslim etmişti. Charles bunlara ihtiyacı olmadığını boşuna söyledi durdu ama dükkancı, küstah bir tavırla bütün bu malların kendisine ısmarlanmış olduğunu ve geri alamayacağını, nekaat devresindeki madamın buna canı sıkılacağını söyledi. Monsieur iyice düşünüp taşınmalıydı. Hasılı, adam hakkından vazgeçerek malları geri almaktansa dava açmaya kararlıydı. Charles sonradan malların dükkana iade edilmesini emrini verdi ama Felix de unuttu. Zaten hekimin de başka dertleri vardı. Kimse bu işle meşgul olmadı. Monsieur Leroy tekrar sıkıladı. Zaman zaman kah tehditle, kah yana yakıla, öyle dolaplar çevirdi ki sonunda Bovary 6 ay vadeli bir senet imzalamak zorunda kaldı. Ama senede imza atar atmaz da aklına cüretkar bir fikir geldi. Monsieur Leroy'den 1000 frank borç almak. Ezile büzüle bu parayı temin etmek mümkün olup olmadığını sordu. Bir yıl sonra borcunu ödeyeceğini ve istenilen faizle vereceğini ilave etti. Leroy dükkanına koştu, paraları getirdi ve bir senet daha yazdırdı. Buna göre Bovary gelecek 1 Eylül'de satıcının emrine 1070 franklık bir meblağ ödeyecekti. Bu suretle Charles, evvelki senette yazılı 180 frankla birlikte tam 1250 franklık bir borç altına girmiş oluyordu. Böylece %6 faizle borç para vermek ve bunun da bir çeyreğini komisyon olarak almak, Sattığı eşya üzerinden de en az üçte bir nispetinde kâr etmekle dükkancı 12 ayda 130 frank kazanç sağlamış oluyordu. Üstelik işlerin bu kertede kalmayacağını, senetlerin vaktinde ödenmeyeceğini, yenileneceğini, sıska paracığının sanki nekâhathanedeymiş gibi hekimin evinde beslenerek günün birinde çok daha tombul, torbayı çatlatacak kadar semirmiş olarak kendisine döneceğini umuyordu. Zaten neye el atsa altın oluyordu. Nevşatel Hastanesi için elma şarabı müteahhitliği yapıyor, Müsse Gülam'ın kendisine Grumensil yer kömürü ocaklarının hisse senetlerinden vermeyi vaat ediyor, Arguel ile Rouen arasında yeni bir yolcu arabası servisi işletmeyi kuruyordu. Bu servis hiç şüphe yok, daha hızlı işleyerek ve daha çok yük taşıyarak Altın Aslan'ın külüstür arabasını çabucak iflas ettirecek ve böylece Yonville'in bütün ticareti onun eline geçmiş olacaktı. Charles, ertesi yıl bu kadar borcu neyle ödeyeceğini düşünüp duruyordu. Babasına başvurmak veya bir şeyler satmak gibi çareler arıyor, imkanlar kuruyordu. Fakat babası kulak asmayacaktı. Kendisinin de satacak bir şeyi yoktu. Bu işin güçlüklerini anladıkça şuurundan böylesine tatsız bir düşünce mevzunu hemen uzaklaştırıyordu. Kafasını bu işlerle meşgul edip Emma'yı unuttuğu için kendisine kızıyordu. Sanki bütün aklı fikri bu kadında olmalıymış gibi hep onu düşünmemek, kendisine onun hakkını yemek gibi geliyordu. Kış şiddetli geçti. Madam'ın nekatı uzun sürdü. Hava güzel olduğu zaman koltuğunu meydana bakan pencerenin yanına götürüyordu. Çünkü bahçeye garez bağlamıştı. O tarafın pancurları daima kapalı duruyordu. Atın satılmasını istiyordu. Vaktiyle sevdiği şeyler artık hoşuna gitmiyordu. Bütün aklı fikri kendine bakmaktan ibaretti. Kahvaltılarını yatağına getirtiyor, içilecek sıcak bir şey istemek veya laf etmek için hizmetçisini çağırıyordu. Pazar yerinin çatısı üzerindeki karlar odaya beyaz ve hareketsiz bir ışıkla aksediyordu. Sonra sıra yağmura geldi. Emma, Allah'ın günü, kendisince pek ehemmiyeti olmayan ufak tefek olayların şaşmaz bir intizamla vukuunu bir çeşit endişe içinde bekliyordu. Bunlardan en önemlisi akşamları kırlangıcın gelişiydi. O anda han sahibesi bağırıyor, diğer sesler ona cevap veriyor, arabanın üstündeki sandıkları indirmeye giden Hipolit'in feneri karanlıkta bir yıldızı andırıyordu. Öğle vakti Charles eve dönüyordu, sonra tekrar çıkıyordu. Emma bir et suyu içiyor, sonra saat 5'e doğru gün batmaya başlayınca çocuklar tahta kunduralarını kaldırımda sürükleyerek hepsi birbiri peşinden cetvelleriyle kepenklerin tokmağına vura vura okuldan dönüyorlardı. Monsieur Bournisien kendisini bu saatte görmeye geliyordu. Hal hatır soruyor, havadis getiriyor, eğlenceli tarafı eksik olmayan kısa ve tatlı bir sohbet içinde kendisini dine bağlamaya teşvik ediyordu. Cübbesini görür görmez Emma ferahlıyordu. Bir gün hastalığının pek ağırlaştığı bir sırada can çekişmeye başladığını sanmış ve günah çıkartmak istemişti. Odasında takdis hazırlıkları ilerledikçe şurup şişeleriyle dolup taşan konsolun bir mihrap haline getirilip Felicite'de yerlere yıldız çiçekleri serpince Emma, kendisini bütün acılarından, bütün idraklerinden, bütün duygularından kurtaran kuvvetli bir şeyin benliği üzerinden geçtiğini hissetmişti. Hafifleyen bedeni artık hiçbir şey düşünmüyor, bambaşka bir hayat başlıyordu. Nasıl ki yanmakta olan bir buhar dumanı halinde dağılırsa, varlığı da Tanrı'ya doğru yükselerek onun aşkında eriyecek gibi geliyordu kendisine. Yatağın çarşaflarına mukaddes su serptiler, papaz, mukaddes kaptan mayasız ekmeği çıkardı ve Emma, tanrısal bir sevinç içinde bayılırcasına, kendisine sunulan kurtarıcının cismini kabullenmek üzere dudaklarını uzattı. Etrafındaki yataklığının perdeleri bulutlar gibi hafifçe şişiyor ve konsolun üzerinde yanmakta olan iki iri mumun ışınları ona göz kamaştırıcı nurlar gibi görünüyordu. O zaman uzak mekanlarda meleklerin çaldığı harplerin sesini duyar ve masmavi bir gökyüzünde, ellerinde yeşil hurma dalı tutan azizlerin ortasında, bütün ihtişamıyla altın bir tahta oturmuş, kendisini kollarında taşımak üzere bir işaretle yeryüzüne alev kanatlı melekler indiren Ruhul Kudüs'ü görür gibi olarak başını yastığa bıraktı. Bu harikulade manzara, hayal edilebilecek şeylerin en güzeli olarak hafızasında kaldı. Öyle ki, şimdi bile o hissi yeniden duymaya çalışıyordu. O duygu da bütün benliğini kaplamaksızın, fakat aynı derecede derin bir tatlılıkla devam ediyordu. Gururdan yorulmuş ruhu, nihayet Hristiyanlığın alçak gönüllülüğü içinde dinleniyor ve Emma, zayıf olmanın tadını çıkara çıkara, iradesinin kendisinde ilahi bağışlamanın sızmasına geniş bir gedik açacak olan parçalanışını seyrediyordu. Demek, saadet yerine çok daha büyük mutluluklar, diğer aşkların üstünde bir başka aşk vardı ve bunlar, aralıksız ve sonsuz, ebediyete kadar artıyordu. Ümidinin kuruntuları arasında dünyanın üzerinde dalgalanan ve gökyüzüne karışan bir safiyet hali görür gibi oldu. Ve o hale katılmak istedi. Bir azize olmak istiyordu. Tesbihler satın aldı, muskalar taşıdı, odasında yatağının başı ucunda her akşam öpmek için çerçevesi zümrütlü bir mukaddes emanet bulunmasını arzu etti. Papaz Emma'nın bu eğilimlerine hayran oluyordu. Fakat onun bu imanının böyle bir coşkunlukla zındıklığa ve hatta cinnete gelip dayanmasından da korkuyordu. Lakin bu gibi meselelerde fazla bilgisi olmadığı için görünüşler ölçüyü kaçırınca Monsignor kitaphanesi sahibi Monsieur Boulard'dan kadın cinsinden zeka ve irfan sahibi birine kuvvetle tesir olacak bir şeyler göndermesini istedi. Kitapçı sanki zencilere kapkacak gönderiyormuş gibi aynı ilgisizlikle din kitapları ticaretinde o devirde neler geçer Akça ise hepsini karmakarışık toparlayıp gönderdi. Bunlar sorulu cevaplı küçük broşürler, Monsieur de Maistre tarzında kurumlu bir ifadeyle kaleme alınmış cüzler, papaz okullarının şair öğrencileri veya tövbe etmiş yosmalar tarafından iç bayıltan bir üslupla yazılmış, pembe kapaklı romanımsı şeylerdi. Aralarında iyi düşünün, Hazreti Meryem'in ayaklarına kapanan Hovarda, müellifi birçok nişanla taltif edilmiş Monsieur de gençlerin istifadesi için, Voltaire'in hataları, ilah kabiliğinden eserler vardı. Madame Bovary herhangi bir şeye ciddiyetle kendini verecek kadar henüz zihnini toparlayamamıştı. Sonra da bunları aşırı bir acelecilikle okumaya başladı. Dinin emir ve tembihlerine içerledi. Tanımadığı insanları yerden yere çalan polemik yazılarının hayratlığı hiç hoşuna gitmedi. Dinden ilham almış hikayelerin öylesine hayatı bilmeyen insanlar tarafından yazıldığını gördü ki, bütün bu haller kendisini, delillerini aradığı gerçeklerden yavaş yavaş uzaklaştırdı. Ama yine de sebat etti. Okuduğu kitap elinden düştüğü zaman içine esiri bir ruhun tasavvur edebileceği en ince bir Katolik hüznünün dolduğunu hissediyordu. Rodolphe'ün anısına gelince Emma onu kalbinin en derin köşesine indirmişti. O anı toprak altında bir kral mumyasından daha şatafatlı ve daha hareketsiz orada kalıyordu. Bu büyük aşktan bir koku yayılıyor ve her yerden geçerek Emma'nın içine kapanıp yaşamak istediği iffet ve namus havasını tertemiz bir sevginin kokusuyla dolduruyordu. Gotik üslubundaki duvar ahlesi önünde diz çöktüğü zaman, vaktiyle zinanın yarattığı sırdaşlıkla aşığına fısıldadığı aynı tatlı sözlerle şimdi Tanrı'ya hitap ediyordu. Bu imana kavuşmak içindi. Fakat gökyüzünden hiçbir haz inmiyor ve Emma, muazzam bir aldatmacanın belli belirsiz duygusu içinde, elleri ayakları yorulmuş, yerinden doğruluyordu. Bu araştırma ona kalırsa, fazladan bir meziyetti ve sofuluğunun gururu içinde, kendini, şan ve şereflerini, Lavalier'in bir portresine tahayyül ettiği, uzun elbiselerinin işlemeli kuyruklarını ihtişamla sürüyerek, hayatın yaraladığı bir kalbin bütün gözyaşlarını İsa'nın ayakları dibine akıtmak üzere, yalnızlığa çekilen o büyük eski zaman hanımlarına benzetiyordu. O zaman da kendini aşırı derecede hayır işlerine verdi. Fakirler için elbise dikiyor, lohusa kadınlara odun gönderiyordu. Bir gün Charles eve dönünce, mutfakta sofraya oturmuş, çorba içen üç serseriyle karşılaştı. Emma hastalığı sırasında kocasının süt nineye gönderdiği küçük kızını evine getirtti. Ona okuyup yazma öğretmek istiyordu. Berthe istediği kadar ağlasın ona artık kızdığı yoktu. Artık tevekkülle her şeyi anlayışla karşılamakta karar kılmıştı. Hangi konuda olursa olsun konuşması hep ideal izlenimlerle doluydu. Kızına karnının ağrısı geçti mi meleğim diyordu. Kaynanası Madame Bovary belki bulaşık bezlerini tamir edecek yerde öksüzlere zıbın örmek tutkusu dışında gelininde ayıplanacak hiçbir şey bulamıyordu. Karı koca kavgasından bıkıp usanmış olan bu kadıncağız artık bu gürültüsüz evden hoşlanıyordu. Nitekim her mübarek cuma günü kendine iri bir domuz sucuğu ısmarlamaktan çekinmeyen Bovary babanın iğneli sözlerinden kurtulmak için ta Paskalya'ya kadar oğlunda kaldı. Emma sağlam mantığı ve ciddi tavırları ile kendisine metanet veren kaynanasının evde bulunmasından mağda hemen hemen her gün başkalarıyla da düşüp kalkıyordu. Bunlar Madame Langlois, Madame Caron, Madame Dupreuil, Madame Tuvache ve Allah'ın günü saat 2'den 5'e kadar ziyaretine gelen o iyi yürekli Madame Homais'ti. Eczacının karısı, komşusu hakkında anlatılan dedikodulardan hiçbirine kulak asmak istememişti. Homais'in çocukları da ziyarete geliyorlardı. Justin onlara refakat ediyordu. Onlarla birlikte Emma'nın odasına çıkıyor, hiç konuşmadan kapının yanında ayakta, hareketsiz duruyordu. Hatta ekseriye Madame Bovary, kendisine hiç aldırmadan tuvaletiyle meşgul oluyordu. Önce başını sert bir hareketle sallayarak tarağını çıkarmakla işe başlıyordu. Bu saç kümesinin siyah halkaları çözülerek ta dizlerine kadar indiğini ilk kez görünce biçare çocuk, ihtişamından ürktüğü harikulade ve yepyeni bir şeyle birdenbire karşılaşmış gibi oldu. Emma hiç şüphe yok, onun sessiz arzuları ve sıkılganlıklarının farkında değildi. Hayatından silinmiş olan aşkın, oracıkta, yanı başında, bu kalın bezden gömleğin altında, güzelliğinden taşan cazibeye açık o delikanlı kalbinde çarptığını fark etmiyordu. Zaten şimdi her şeyi öyle bir kayıtsızlıkla sarıp sarmalıyordu ki, sözleri öyle sevgi ve bakışları öyle gururla dolu, tavırları öyle değişikti ki, bencil mi, merhametli mi, faziletli mi yoksa ahlaksız mı hiç ayırt edilmiyordu. Örneğin bir akşam kendisinden izin isteyen ve bahane ararken kem küm eden hizmetçisine öyle öfkelendi ki birdenbire ''Bu kadar seviyor musun onu?'' deyiverdi. Kızarıp bozaran Felicite'nin cevabını beklemeden kederli bir tavırla ilave etti. ''Haydi koş bakalım, git de eğlen.'' İlkbaharın başlangıcında Bovary'nin itirazlarına rağmen bahçeyi baştan başa alt üst ettirdi. Kocası yine de onun herhangi bir irade hamlesi göstermesine memnun oldu. Emma iyileştikçe iradesini de daha sık kullanıyordu. İlk önce nekaat devresindeyken emzik çağındaki iki yavrunun yanına yamyamdan daha iştahlı bir oğlanı da katarak mutfağa fazlaca gelmeyi adet edinen Sydney Role anayı kapı dışarı etti. Sonra Homais ailesinden sıyrıldı. Ziyaretçileri de sırasıyla uzaklaştırdı. Kiliseye de eskisi gibi muntazam devam etmez oldu. Bu hali pek beğenen eczacı kendine dostça işi fazla sofuluğa vurmuştunuz dedi. Monsieur Bournisien eskisi gibi her gün akaid derslerinden çıkar çıkmaz soluğu Emma'da alıyordu. Dışarıda kalıp korunun ortasında hava almayı tercih ediyordu. Kameriye'ye bu adı vermişti. Bu Charles'ın da eve döndüğü saatti. İkisi de sıcaktan bunalmış oluyordu. Tatlı elma şarabı getiriliyordu ve birlikte madamın tamamıyla iyileşmesi niyetine içiliyordu. Binet de oralarda bulunuyor, yani biraz aşağıda, taraçanın duvarı dibinde tatlı su böceği avlıyordu. Bovary onu da bir kadeh içki içmeye davet ediyordu. Şarap testilerinin tıpasını çıkarmakta Binet pek becerikliydi. Memnun bakışlarını etrafına ve ta nihayetlerine kadar manzarada gezdirerek şişeyi diyordu. Masa üstünde böyle sağlam tutmalı ve sicimlerini kestikten sonra mantarı itmeli. Ama yavaş yavaş tıpkı lokantalarda sert suyuna yapıldığı gibi. Fakat elma şarabı bu tatbikat esnasında ekseriya onların yüzüne fışkırıyor. O zaman da rahip ağız dolusu bir kahkahayla mutlaka şu nükteyi yapıyordu. Nefaseti insanın gözüne çarpıyor. Papaz aslında fena adam değildi. Nitekim bir gün eczacının Charles'a karısını biraz içi açılsın diye Rouen tiyatrosuna meşhur tenor Legardi'yi dinlemeye götürmesini tavsiye etmesini hiç içerlemedi. Bu sükuttan hayrete düşen Homais, papazın bu husustaki fikirlerini öğrenmek istedi. O da kendisine ahlak bakımından müziği edebiyattan daha zararsız bulduğunu söyledi. Fakat eczacı edebiyatı savunmaya başladı. İddiasına göre tiyatro peşin hükümleri hicvetmeye yarıyor ve keyif maskesi altında fazilet öğretiyordu. Costigat ridendo mores, Monsieur Bournisien diyordu. Örneğin Voltaire'in trajedilerinin birçoğuna bakın. Onların içine öyle ustaca felsefi düşünceler serpiştirilmiştir ki bunlar tiyatroyu halk için gerçek bir ahlak ve diplomasi okulu haline getirir. Binet, ben dedi, eskiden Paris Yumurcağı adında bir piyes görmüştüm. O piyeste gerçekten kaçık bir ihtiyar general vardı. Bir işçi kızını ifade eden, iyi aileden bir delikanlıya haddini bildiriyor. O da sonunda, Homais, elbette diye devam etti. Nasıl kötü eczane varsa, kötü edebiyat da var. Fakat güzel sanatların en önemlisini topyekün mahkum etmeye kalkışmak, bana Galile'yi hapsettikleri o aşağılık devre layık bir ahmaklık, eskimiş bir düşünce gibi gelir. Papaz, ben de biliyorum diye itiraz ediyordu. İyi eserler, iyi yazar bulunduğunu ama süslü püslü, insanı kendinden geçiren dairelerde, kadınlı erkekli toplantılar, gizliliğe aykırı kıyafet değiştirmeler, o boyanışlar, o meşaleler, o kadınlaşmış sesler, bütün bunlar bir nevi ruh laubaliliği yaratır. İffete aykırı düşüncelere, kirli heveslere yol açar. Hiç değilse bütün kilise babalarının kanaati böyledir. Sonra şehadet parmağıyla bir tutam enfiye yuvarlarken sesine birdenbire mistik bir eda vererek ilave etti. Şayet kilise bu temaşaları mahkum etmişse elbette bunun bir hikmeti vardır. Bizim de emirlerine itaat etmemiz lazımdır. Eczacı neden diye sordu. Kilise tiyatro sanatkarlarını aforoz eder. Çünkü eskiden bunların açıktan açığa ibadetlerde rolü vardı. Koro ile birlikte mister adı verilen bir çeşit farslar oynanırdı. Bunlarda edep ve haya kuralları çoğu zaman pekala bozulurdu. Rahip içini çekmekle kaldı, eczacı ise devam etti. Kutsal kitapta da öyle, siz de bilirsiniz. Bir hayli huylandırıcı ayrıntıları, gerçekten açık saçık şeyler vardır içinde. Monsieur Bournisien'in öfkeli bir hareketle üzerine eczacı, "Evet, siz de kabul edersiniz ki," dedi. "Bir genç adamın eline verilecek şey değildir o kitap. Sonra da tutarsınız atölyeye." Rahip sabrını kaybederek, "Kutsal kitabın okunmasını tavsiye edenler," diye atıldı. "Bizler değiliz, protestanlardır." Homais, "Ne olursa olsun," dedi. "Zamanımız gibi bir aydınlık çağında, zararsız, ibret verici, hatta bazen ruh sağlığına yarayan, öyle değil mi doktor, bir zihin eğlencesini hala kötülemekte ısrar etmelerine doğru pek şaşıyorum." Hekim ya aynı fikirde olduğundan kimseyi gücendirmemek için yahut hiçbir fikri olmadığından şöyle üstünkörü, "Şüphesiz," demekle kaldı. Konuşma sona ermişe benziyordu ki eczacı şöyle son bir çimdik atmayı münasip gördü. "Ben dansözlerin bacak oyunlarını seyretmeye gitmek için sivil giyinen nice papazlar tanıdım." Papaz, "Hadi canım," dedi. "Evet, tanıdım." Homais sözünün her hecesine basa basa tekrarladı. "Tanıdım." Bournisien artık her şeye katlanarak, "Öyleyse halt etmişler," dedi. Eczacı dayattı. "Elbette ya, yapmadıkları yok ki zaten." Papaz öyle öfkeli öfkeli bakışlarla, "Efendi," dedi ki, eczacı adeta ürktü ve daha yumuşak bir sesle devam etti. "Yalnız şunu söylemek istiyorum. Hoşgörülük, insanları dine bağlamak hususunda en emin çaredir." Papaz tekrar iskemlesine oturarak tasdik etti. "Doğrudur, doğrudur." Fakat ancak iki dakika daha yerinde kaldı. Gider gitmez eczacı hekime, "İşte," dedi, "ağız dalaşı denen şey böyle olur. Gördünüz, adamı nasıl yan bastırdım. Velhasıl inanın bana, madamı götürün tiyatroya. Hayatınızda bir kerecik olsun, bu kargalardan birini kudurtmaya yarasa bile değer doğrusu. Eğer yerime birini bulursam ben de sizinle beraber giderim. Acele ediniz. Lagarde yalnız bir akşam oynayacak. Gayet yüksek ücretle İngiltere'den çağırmışlar. Söylendiğine bakılırsa yaman bir adammış. Servet içinde yüzüyormuş. Yanında 3 metresiyle birlikte bir de aşçı taşıyormuş. Zaten bütün bu büyük sanatkarlar mumu hep iki ucundan yakarlar. Muhayyilelerini biraz harekete getirecek bir hovardalık hayatına ihtiyaç duyarlar. Fakat gençliklerinde para biriktirmek akıllılığını göstermedikleri için hastanelerde ölürler. Neyse, afiyet olsun, yarına. Bu tiyatroya gitmek fikri Bovary'nin kafasında çabucak yeşerdi. Konuyu karısına açtı. Emma yorgunluk, tedirgin olmak, masrafa girmek gibi nedenler ileri sürerek önce buna yanaşmadı. Fakat olmayacak şey ama Charles fikrinden vazgeçmedi. Böyle bir eğlencenin karısına yarayacağını iyice kafasına koymuştu. Ortada hiçbir engel de yoktu. Hiç beklemediği bir günde annesi kendisine 300 frank göndermişti. Günlük borçları hiç de kabarık değildi. Loray Efendi'ye ödünecek senetlerin vadesine daha o kadar zaman vardı ki şimdiden düşünmeye gerek yoktu. Sonra Emma'nın bu işe fazla kibarlık gösterdiğine hükmederek daha çok ısrar etti.